Ayrım 23, sayfa 236. Hayır, anlamıyorum, anlat bana, dedi kız bir kez daha ısrarla. Siz 6. filoyu protesto ettiniz. Tamam da onlar niye sabah namazından çıkıp size saldırdılar? Yani sizin yaptığınızın onlara ne alakası var anlamıyorum. Onlar Amerikalı değil ki. Niye bu kadar kızdılar? Peki, o halde düşün, dedi Memo. Onlar değil de 6. filonun askerleri Dolmabahçe'de önümüze çıkıp bize saldırsalardı ne olurdu? İşte emperyalizm dedikleri bu gülsün. Zahmet edip de kolunu bile kaldırmıyor artık. İçeridekileri kullanıyor. Kazağının yakasından içeri soktuğu parmakları Memo'nun boynunda kıpır kıpır. Başını kaldırıp uzun uzun gözlerinin içine baktı. Ben senin yaralarını görmek istiyorum, dedi sonra. Memo şaşırmıştı. Gülsün kararlı gülümsedi. 7 aydır beni bir kere bile evinde ağırlamadın. Ama bizim ev, diyecek oldu Memo. Hadi bugün boş verelim okulu. Hiç inmeyelim vapurdan, geri dönüp sizin eve gidelim. İdeal Tepe'de köhne bir apartmanın bodrum katındaki daireden içeri girer girmez bütün eşyası yamalı bir sokak bankı, bir okul sırası, solgun kumaşları yer yer eprimiş, orasından burasından patlak vermiş 2-3 minder ve çıplak bir şilteden ibaret salona adımını atar atmaz Memo'nun o güne dek neden onu hiç bu öğrenci evine davet etmediğini anladı. Bakışlarının banka takılıp kaldığını gören Bekir çarçabuk açıklamaya girişti. Yanlış anlama Gülsün kız, onu çalmadık. Bizim İsmail'in ağabeyi belediyede zabıta. Arkası kırılmış, o verdi bize. Sırtındaki kontrplağı da ben çaktım. Nasıl, güzel olmuş değil mi? Çayımız taze, içersin. Sabırsız, Memo'nun yokluğunu fırsat bilip yekten konuya girdi. Çayı boş ver de Bekir kardeş, bugün ben sana bir sinema ısmarlasam ne dersin? Bekir, yüzünde neler olup bittiğini henüz kavrayamayan sersem sepelik bir gülümsemeyle ona baktı. Ok yaydan çıkmıştı artık. Zoraki gülümsedi Gülsün. Memo ile biraz yalnız kalmak istiyorum da. Bekir bir anda kulaklarına kadar kızardı. Bakışlarını nereye koyacağını bilemeden telaşla doğruldu yerinden. Aa tabii tabii, ben de gidecektim zaten. Sonunda yalnız kalmışlardı. Canını yakmaktan korkarak uzandı. Bir bebeği soyar gibi usul usul Memo'nun kazağını içindeki kollu fanileyi çıkardı. Yatağın kenarına onun yanına oturdu. Omzunda, sırtında, kollarında esmer tenini pare pare lekeleyen morluklara dokunmaktan çekinerek tek tek uzun uzun baktı. Derken yavaşça omzuna değdi, kokusunu içine çekerek dudaklarını ilk kez sevdiğinin çıplak bedenine değdirdi. Sonra boynuna, omuz başlarına, göğsüne. Memo'nun elleri saçlarının arasındayken, dudaklarını onun dudaklarına kilitlemişken, çırılçıplak bedeni onun yatağında, onun günlerdir yaralı uykularına karışmışken, Memo yavaşça kolun üzerinde doğruldu. Ama sen, ben seni istiyorum, dedi. Bir kup griye istiyorum, bir de kahve, demiş garsona. Hemen Gülsün Hanım diyerek uzaklaşan çocuğun ardından bakarken çantasında sigarasını aranıyormuş bir yandan. Bayram Pastanesi'nin yarım aslı çoktan aşan ömrünü gölgeleriyle yüklü hoş bahçesinde kup griye ile kahvenin yanına katacak güzel bir anı aramış kendine. İçinde Memo'nun olduğu masum ama oyunlu, gencecik bir anı. Buraya Memo ile hiç gelmediğini o zaman bulup çıkarmış hatıralarının arasından. Onca yıl birlikte Kadıköy sokaklarında girip çıkmadık ya bırakmadıkları halde çok sevdiği bu mekana, çok sevdiği o adamla bir kez olsun gelme işine pek şaşırmamış ama. O aşka bu mekan olmazdı diye geçirmiş aklından. Şehrin o günkü kalabalığına karışmayı ne denli başarmış olsa da Mardin'in köyünden çıkıp gelen o kara, kalın bıyıklı Kürt delikanlısı bu bahçenin havasında, renklerinde, ışığında çarçabuk solardı. Anılarını da yarınlarında saklayacak bir yer bulamazdı kendine. Değil mi ki bu küçücük masaların hepsi 5 kuşak gül kadınlarının her biri kendinden menkul mırıltılarıyla kaplı. Nankör bu kız anne, diye bağırdı Gülizar. Başka bir şey değil, hepsi nankörlükten. Sonra belli, içi parçalanarak dönüp kızına baktı. Utanmıyorsun değil mi? Hiç vicdanın yok mu senin? Bu söylediklerini duysa yüreğini iner babanın. Yavaş, diye çıkıştı kızına Gülsema. Yavaş konuş, bir diyan olsa. Gülizar'ın Gülsün'ün üzerine çakılı bakışları birden kırıldı. Sanki bilmiyorum ben onun asıl derdini. Tutturdu o yarışmaya gireceğim diye. Altı mikrofon mu ne? Yazık değil mi? Onca emek, onca para. Boşuna mı okuttu baban seni kolejlerde? Avrupa'da gezip görmediğin yer kalmadı. Hangi baba ister kızının şarkıcı olmasını? Ağlamaklı annesine döndü. Sırf o yüzden yapıyor bunu anne. Gülsün asi bir baş hareketiyle bakışlarını annesinden alıp Gülsema'ya döndü. Anneanne onu boş ver. Sen niye inanmıyorsun bana? 10 yaşımdan beri söylüyorum. Babamın hareketlerinde bir tuhaflık var diyorum. Niye inanmıyorsunuz ya? Konuşurken sesi kırılmış, o da ağlamaya başlamıştı. Rezil olduk vallahi rezil diye söylenerek kaçamak bakışlarla etrafı kolaçan etti Gülsema. Sonra da aceleyle yerinden doğruldu. Hadi hadi, burada konuşulacak mevzu değil bu. Gülsün oturduğu yerden kıpırdamadan sızlanmaya başlayınca binbir tereddüt içinde üsteledi. Hadi bakacağız bir çaresine. Gerçekten de çaresine bakılmış. Araya Gülsema girince babası zor belada olsa ikna edilmişti. Gülsün o yılı da anneannesinin evinde geçirdi. Başka bir arzun var mı abla demiş garson. Ara sıra arkadaşlarla giderdik nostalji bara. Oradan bilirim Gülsün Hanım'ı. Sesini, şarkılarını çok severdik. O günü de çok iyi hatırlıyorum. Hatta kırmızı bir bluz vardı üzerinde. Yok tatlım, hesabı alayım dedi bana. Kapıdan çıkarken yine bekleriz dedim. Dönüp dikkatle baktı. Önce çok ciddiydi yüzü, bir şeye kızmış gibi. Ben yanlış bir şey mi söyledim diye düşünürken. Sen beklersin de ben gelmez miyim demez mi? Kapıdan çıktığında sanki o gitti de çın çın kahkahası kaldı geride. İskeleye geldiğinde vapurun kalkmasına 10-15 dakika varmış. İçeri girmemiş hemen. Jetonunu hazırlayıp denizin kıyısında beklemiş. Aklından nereden bakarsan bak insanın soluğunu kesecek kadar büyüleyici, öyle mukledi bir yapı bu. Şehrin yaralı belli ruhlarını kalabalıktan sıyırıp kendine çeken dev bir mıknatıs diye geçirerek evin terasından sabah akşam seyrettiği Haydarpaşa garına aynı açıdan ama bu kez farklı bir objektifle bakmanın keyfini çıkarmaya niyet etmişken hemen arkasında avaz avaz bağıran, çatal çatal olup kırılan incecik bir sesle sıyrılmış düşüncelerinden. Bir kız çocuğunun henüz dalında olgunlaşmamış sesi. Emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin oyununa. Aman demiş yine, 40 yıldır aynı terane, herkes bildiğini okuyor o başka. Canı sıkılmış sıkılmasına ya, o cırtlak sesli kız çocuğu hiç fark ettirmeden cebinden bir türkü çıkarıp koymuş dilinin ucuna. Önünü arkasını unutmuş olsa da kısacık vapur yolculuğu boyunca onu alıp 30 yılın içinde oradan oraya sürükleyecek kadar gücü kuvveti yerinde birkaç nota. Sobalarında kuru da meşe yanıyor efendim. 1976'da daha dönmemişti İstanbul'a. Demek ki 77 olmalı. 5-6 kişiydiler. Yukarıda arta güvertede oturuyorlardı. Babasının adaşı Enver, kolayına hiçbir yerlere sığdıramadığı o alabildiğine gür sesini iyice alçaltarak başlamıştı Türkiye. Gülsün de hiç nazlanmadan yetişip eşlik etmişti. Üşümüş de donuyor. Nasıl da coşkulu, ne keyifli bir yolculuktu o. Kimseye belli etmese de içten içe kalbi pırpır atarak. Korkudan mı? Hayır, ne münasebet. Bu ziyaretin o güne de karşısına çıkan en büyük, en vurucu intikam fırsatı olduğunu bilmenin aşırı heyecanı belki. Fabrika kapısının önünde işçiler üzerlerine grev gömlekleri ve alabildiğine gergin yüzleriyle bekliyorlardı. Gülsün'le arkadaşları onların ve şehrin her yerinden çıkıp gelen 70-80 kişilik kalabalığın arasına karıştılar. İşçilerin demlediği çayı içerken, tekstil sektörünün kahrını çeken kadın işçilerle sohbet ederken, hep birlikte iç içe geçen kocaman bir halay olmuş dönerken, türküler, marşlar söylerken, Gülsün'ün gözleri hep yukarılarda, idari binanın pencerelerindeydi. Orada olduğundan emindi ama kendisini görmüş müydü acaba? Görsün istedi. Tıpkı son zamanlarda seyrettiği bazı Türk filmlerinde olduğu gibi orada, o kalabalığın arasında babasıyla göz göze gelsin istedi. Canını dişine takıp daha fazla güç verdi sesini, daha yüksekten söyledi. Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Polis bahçenin öteki ucunda bekliyordu babasının has adamlarıyla işçilerin tam ortasında. Erkek işçilerden biri başıyla onları işaret ederek hırslı bir şekilde anlatıyordu. Halabalığız ya, Enver Bey'in faşoları sindiler. Bugün görünmüyorlar ortalıkta. Geçen gün meydana boş bulunca ellerinde sopalarla, demir çubuklarla bir dayandılar ki üzerimize. Polis de öyle kollarını ovuşturdu, seyretti. Bir anda ortalık kan revanı oldu. E işlerini yapacaklar tabii. Enver Bey yıllardır bizden artırdıklarıyla boşuna beslemedi ya bu köpekleri. Çoğunu tanırdı. Bir bahaneyle her gün mutlak birkaç tanesi eve girip çıkardı. Saadettin, Necip, Kemal, Cahit, Süleyman. Memleketin ev tekstil alanında müstesna iş adamlarından Enver Asil Türk'ün has faşoları. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Az önce konuşan değil de onun karşısındaki yaşını başını almış işçiydi bu. Ne isyan ne de öfke, sesinde daha çok doğu insanına özgü tuhaf bir tevekkülle sormuştu sorusunu. Gençlerden biri bu soruyu fırsat bilerek heyecanla atılıp lafı eline almışken Gülsün sırtına saplanan bambaşka bir soruyla olduğu yerde irkildi. Gülsün Hanım hayrola? Enver Bey'in özel şoförü Salim'in kalabalığa sızıp yanı başlarına dek geldiğini herkes aynı anda fark etti. Gülsün etrafındakilerin aniden gerilen şaşkın bakışları arasında başını çevirdi. Merhaba Salim. Buyurun içeri geçelim isterseniz, bir çay ikram edelim size. Gülsün'ün bakışları kısa bir an yaşlı işçiyle buluştu, sonra dönüp elindeki yarılanmış çay bardağını işaret ederek en umursuz yüzüyle Salim'e baktı. Sağ ol, ben çayımı içtim burada. Gülsün Hanım, babanız, sen işine bak Salim, ben böyle iyiyim diyerek kestirip attı. Patronun kızının aralarında olduğu bilgisi kalabalığın içinde alçalıp yükselen mırıltılarla ve büyük bir hızla yayılmıştı. Casus mu acaba? Elimden bir kaza çıkacak Gülizar. Bak elimi alırsam bırakmam, gebertirim ben bu kızı. Gözüm görmesin, defolup gitsin bu evden. Hemen şimdi siktir olup gitsin. Fabrika bahçesinde yarım saat kadar süren bir kararsızlığın ardından onu yakından tanıyanların da araya girmesiyle ortak aklı Selim bu yürekli genç kadını çabucak bağrına basmıştı ama aynı günün akşamı Kalamış'ta etrafı yüksek bahçe duvarlarıyla çevrili asil Türk villasında hiç de hafife alamayacak bir kıyamet koptu. Odasında sırt üstü uzanmış yatan Gülsün, yüzünde alabildiğine hoşnut, muzır bir gülümsemeyle Enver Paşa'nın evin bütün duvarlarını sarsan sesini dinledi bir süre. Arka arkaya çarpan kapıların sesleri arasında annesinin mırıltıları, babasının giderek uzaklaşan bağırışlarının yerini aldığında o da hiç acele etmeden yatağın içinde doğruldu ve ayak ucunda korkudan soluğunu tutmuş bekleyen küçük kızının yanağından keyifli bir makas aldı. ''Hadi gülüm, kalk bakalım, gidiyoruz. Ama Gül anne, karanlık oldu, hem nereye gideceğiz?'' Nereyesi var mı? Çok sevdiğim bir yere. Gökhane'nin evine gidiyoruz. Peki dedem ne olacak diye sordu Gülüm. Küçük kızının dedesini ne çok sevdiğini bildiği halde omuz siltti. Ona bir şey olmaz, merak etme. Dünya yıkılsa yine de dedene bir şey olmaz. Gülsün'ün bu umursuz alaylı sesine nasıl olduysa bu kez kulak veren hayat mıydı yoksa kader mi? Gün geldi, dünya yıkıldı ve enkazın altında biraz da o asla yıkılmaz denen Enver Asiltürk kaldı. Biraz, insanoğlunun yanı başından geçip giderken bir ucundan tutup koca bir somun ekmek gibi dilimlere böldüğü zaman yavaş yavaş elini 1981 yazına uzatırken ve Eylül ayından beri bir puslu buluttan çıkıp diğerine giren ülkesinde göz gözü görmezken 20'li yaşlarında bu yana vatanı, milleti ve ülkeleri uğruna gözünü kırpmadan canını vermeye ant içmiş olan Enver Bey sessiz sedasız hazırlanmaya başladı. Mertel'deki fabrika uygun fiyata elden çıkarıldı. Kalamış'taki evde boşaltıldı. Çok geçmeden Enver Asiltürk hayatta vazgeçemeyeceği tek hazinesini, yüreğinin yegane sesini karısının yanına aldı ve yola çıktı. Uzak değilse de uzun bir yola. Yolun sonunda bir kez daha Cenevre vardı. Yanında anneannesi ve kızıyla onları uğurlayan Gülsün'ün aklı ise bambaşka yerlere takılıydı o günlerde. Yıllarca içinde ukde kaldıktan sonra nihayet 32 yaşında sahneye çıkıp söylediği ilk şarkıyı hayatı boyunca unutmadı. Bodrum'da taş çatlası 50-60 kişilik küçücük bir bardı. 1982 yazı mevsim başıydı. Pek kalabalık değildi o gece. Üzerinde su yeşili, türkuaz ve gece mavisinin birbirine dolandığı hafif mini bir elbise. Alemin arsız olmak ne demek bilmezdi o zamanlar. Bacaklarında tir tir titreyip duran elbisesinin eteği miydi yoksa? Derin bir nefes aldı ve yaradana sığınıp şarkısına başladı. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının başlar saltanatı sultaniye gahın. Yansıyan yastı gülümsemelerdir kara sevdalı suda. Bülbüller kırılır umutsuzluktan yalnızlık korusunda. Önünde her sabah Memo'yu beklediği günlerden beri mavi çinilerin tek tek ezbere bildiği iskeleden çıktığında bir iki saat önce mühürdarda arkasından kovalayan rüzgar şimdi koca bir duvar olup dikilmiş önüne ama aldırmamış, adımlarını kendi haline bırakıp ağır ağır merdivenlere yürümüş. İçinden gelip geçen şarkının hüznünden sıyrılıp o sabah gözünü açar açmaz paldır küldür yüreğini çöreklenen mesnetsiz neşenin arasına karışmış yeniden. ''Bırak bu hafif sert ayakları kızım'' demiş deli gibi esip gürleyen rüzgara. ''Bu da ne ki? Biz senin ne hallerini biliriz.'' Lapa yapa bir kar yağıyordu. Sırtını gar binasına vermiş, denizden esen ve bir anda şiddetlenen rüzgarla gelip yüzünde, saçlarında yakası kürklü lacivert kocuğun üzerinde beyaz benekler oluşturarak dağılan kar tanelerini seyrederken, beyazın çağrıştırdığı yumuşacık duygularla sarıldığını hissetti. Beyaz temizdi, yeniydi ve nedense gençti onun dünyasında. Aynı anda ama ölürken de insanı beyaz kefene koymuyorlar mı sorusu gelip geçti aklından. Çok üzerinde durmadı bunun. Kendini beyazın diğer anlamlarıyla oyalamayı yeğledi. Evet, 1971 yılının bu ilk karı tam da böyle bir günde boşuna değildi. 21 yıllık hayatında tertemiz, bembeyaz bir sayfa açarken bu taptaze karın ona eşlik ediyor oluşu neresinden baksan annesinin deyişiyle hayırlara yorulacak bir işaretti. Az sonra Memo burada olacaktı. Birlikte çıktıkları ve bundan böyle hep yan yana olacakları bu büyüleyici serüvenin heyecanıyla soluk soluğa kucaklaşacaklar. Sonra el ele tutuşup kar yüzünden kayganlaşan beyaz mermer basamakları dikkatle inerek vapura koşacaklardı. Haydarpaşa Karaköy vapuru bu kez onları çok uzağa yepyeni bir dünyaya taşıyacaktı. Gülsün'ün artık tümüyle geride bıraktığını inandığı 21 yılın çok uzağına. Bütün bunları aklından geçirirken bir yandan da giderek güçlenen rüzgarın hızıyla mermer merdivenlerin üzerinde sağa sola savrularak yükselip alçalarak adeta dans eden taze kar kümelerini seyrediyordu. Ne kar ne de rüzgar ama yıllardır içinde taşıdığı ve şimdi belki de yaşamında ilk kez elini uzatsa tutup alacak kadar yakınına düştüğü uzağa gitme fikri benzer bir esintiyle ruhunun basamaklarında kümelenen 21 yıllık özlemi, düşleri ve idealleri şöyle bir havalandırıp bedenini tepeden tırnağa saran bir ürperti haline aldı. Uzak, kendini bildi bileli içindeydi Gülsün'ün. Aklı erdiğinden bu yana hep bulunduğu yeri beğenmeyip uzaklara gitmeyi istemişti. 3 yaşında mıydı yoksa 5 mi? Her neyse, daha bacak kadar çocuktu. Sokaklarda yürürken ya da tren istasyonlarında, vapur iskelelerinde, otobüs duraklarında beklerken annesinin sıkı sıkı tuttuğu elinden sıyrılıp kedi yavrularının, kuşların, köpeklerin ardınca gitmesini isterdi. Yuvarlanıp giden rengarenk bir misketin, sahipsiz bir uçurtmanın ya da bir at arabasının, onlar neyin peşinden nereye gidiyorsa o da oraya gitsin sonuna kadar. Gitsin gidebildiğince. İnadına annesi her seferinde ardından seslenirdi. Kızım, uzağa gitme sakın, kaybolursun. Aslında hep uzağa, çok uzaklara gitmek ve kaybolmak istediğini kimseye söyleyemedi. Can sıkıcı öğlen uykularında ve geçmek bilmez çocuk gecelerinde gaybten gelen seslerin onu hep yalnız adalara, kayıp sokaklara, saklı bahçelere çağırdığını bir tek koynuna aldığı bez bebeği bildi. Gerisini kendisine sakladı. O yaşlarda neden bu kadar çok böyle derinden bir gitme isteğiyle kuşatıldığını hiç anlamadan. Arzuların ardına bir neden takma gereğinin henüz farkında olmayışından mı yoksa tersine nedenlerin arzuların üzerine binen ağırlığından korkup kaçındığından mı bunu da pek sorgulamadı. Çocukluğunun yegane sırdaşı bez bebeği şimdi içindeydi. Az sonra Memo geldiğinde üçü el ele tutuşup uzağa kaçacaklardı. Babasının onları asla bulamayacağı kayıp bir adaya. Nikahı burada yapıp öyle çıkacağız yola. O zaman bizi bulmaları daha zor olur demişti Memo. Sanki nikah Gülsün'ün çok umurundaydı da. Ama bizim kitabımızda yazmaz, nikahsız olmaz demişti Memo. Ayvalık'a çok yakınmış Cunda. Yazı orada geçirip sonra da civarda bizim arkadaşlar varmış. El ele verip türkülerle, marşlarla, devrime yazgılı apak kundaklarda büyüteceklerdi bebeği. Kaçacaklardı ve mutlu olacaklardı bundan böyle. Hem de çok, çok mutlu olacaklardı. Bir başkasının yaşantısıdır dönüp arkamıza baksak. Çünkü yaşadıklarımız başkasının yargısına tutsak. Gar kapısının tam önünde durup geriye, denize dönmüş yüzünü, ılık bahar rüzgarını teklifsizce içeri alan kırmızı trikonun ettiğini fark etmemiş bile. O şimdi kürk yakalı, lacivert kocuğunun içinde sade, beyaz nikah elbisesiyle uzun, güzel bir geleceğini önünde duran 21 yaşındaki kızın çarçabuk kar altında kalan zavallı düşlerine bakıyormuş. Adayı saklayan denizin kaygısız ağustos böceklerinin sesleriyle yüklü akşamlarda henüz yağlanmamış toprak yolların tenhalığında bir uçtan bir uca gönlünce esen rüzgarda kekik kokulu sabahlarda büyüttüm seni 8 aydır içimdeydin. Aylardır bizi bulamadığına göre galiba babama izimizi kaybettirmiştik. Ama biz adaya geldikten hemen sonra 12 Mart'ta darbe olunca bu kez de devlet düşmüştü peşimize. Korkma diyordu baban. Korkma, bakacağız bir çaresine. Olmadığı bir tekniği atladığımız gibi çeker gideriz buralardan. Yanımda Memo oldukça hiçbir şeyden korkum yoktu zaten. Bir Memo, bir de sen. İkiniz yeterdiniz bana. Ara sıra annemle anneannem gelirdi rüyalarıma. Dudaklarının arasından dökülen onlarca soruyla. Neredesin Gülsün? Ne yer ne içersin? Yazık değil mi? Okulunu bırakıp da gittin, derdi anneannen. Bunca emek, bunca zahmet. Hiç özlemedin mi bizi diye sızlanırdı annem. Bilmem. Özlemiştim galiba. Belki biraz da suçlu hissediyordum kendimi. Ama başka ne gelirdi ki elimden? Babam Memo'yu duyduğunda dünyayı başımıza yıkmıştı. Bu kız hepten çizmeyi aştı artık. Elim Mardin'i kürtüyle ne işimiz olur bizim Gülizar? Ne işimiz? O Mardin'i ise sen de Elazığlısın ama diyecek oldum. Öz be öz Türktür benim soyum sopum diye bir diklenişi vardı. Bana kalsa babamın Memo'dan hiç söz etmeyecektim. Ama sen içimde sessiz sedasız baş verip bir sabah asılsız bulantılarla inci bir gerdanlık gibi sıra sıra boğazıma dizilince. Bu bizim bebeğimiz. Günahtır. Kıymayalım ona dedi Memo. Okulumu bitirdim nasılsa. Konuş babanla. Hemen evlenelim. Memo'yu kırmak istemedim. Başıma ne geleceğini bile bile gittim konuştum babamla. Bile bile. Utanıyorum babamdan. Faşist bu adam anne. Hem ırkçı hem faşist. Soyunu sopunu korumak her milletin asli vazifesidir Gülizar. Kızımı bile bile ateşe atamam. Bu mevzu burada bitmiştir. Bitmezse inan ol ben bitiririm. Babamın ağızlarının iki yanından çenelerine dek inen sarkık bıyıklı, karanlık yüzlü adamlarını Memo'nun üzerine salacağından korkuyordum. Ya öyle yapacak ya da beni kolumdan tuttuğu gibi İsviçre'ye gönderecekti. Kararlıydı buna. Kaçmasaydım babanı kaybedecektim. Gülüm, seni kaybedecektim. Ama yine yapamadım. Babamdan kaçamadım. Memo'yu kurtaramadım. Daha o zamandan bin kollu bir ahtapot gibi yayılmışlardı bu memlekete. Her yerde elleri kolları vardı. Yapamadım. Bir sabah mutfak masasının üzerinde babanın iki satır mektubunu bulunca bir şeyler koptu. Darmadağın un ufak oldu içimde. Hemen vazgeçmedim ama. Onun gerçekten gittiğine inanmadım çünkü. O gün akşama dek arkadaşlarımızı tek tek dolaştım. Bütün kapıları çaldım. Gitti gülüm. Bir daha dönmeyecek artık diyen herkese bağırıp çağırdım. Herkese kavga ettim. Aklınızı kaçırmışsınız dedim onlara. Olacak iş mi? Hiç Memo beni bırakıp gider mi? Bilseniz o beni öyle çok sevdi. Öyle çok sevdi ki. Doğru söyleyin bana. Memo'ya ne oldu? Memo'ya ne oldu? Memo'ya ne oldu? Diye diye sonunda delirmişim. Arkası karanlık. Ortalık yavaş yavaş yeniden aydınlanmaya başladığında sen kucağımdaydın. Annemle babam karşımda. Memo'ya ne yaptın diye üzerine yürüdüm babamın. Söyle. Memo'ya ne yaptın? Bağırma gözünü seveyim. Yeter bağırma artık diyordu annem. Günahtır kızım. Bak korktu yavrucuk. Sana her baktığımda ard arda bıçaklar saplanıyordu beynime. Başımın içinde avaz avaz çığlıklar. Siz bilmiyorsunuz diye bir daha bağırdım sesimi yettiğince. Ama alıp başını gitti sesim. Gitti salonun şıkır şıkır krizler evizlerine karıştı. 10 yaşımdan beri. Daha 10 yaşımdan beri gözü vardı bu adamın bende. Ah bana neler yaptığını bilseniz, bir bilseniz. Tabii çekemedi, kıskandı. Geldi orada da buldu bizi. Kim bilir, Memo'ya ne dedi? Ona ne yaptı, kim bilir? Memo olmadan yaşayamam ben. Durmam buralarda. Bilesiniz, durmam buralarda. Sesim, avizelerin rengarenk ışıklı taşları arasında sesimi de kendimi de kaybettim. Gözümü açtığımda her yanım yaralı, elim kolum, ayaklarım sımsıkı bağlıydı. Kutsal ailenin eteğindeki boklu taşları avuç avuç yüzüne çarpmıştım ya. Ah ne kindar adamdır o, Enver Paşa. Yanıma bırakır mıydı hiç? Eğer hastaneden kaçmasaydım, ömrümün sonuna kadar o deli kapağında kilitli tutacaktı beni. Deli değilim ben gülüm. O zaman da deli değildim. O hayal kırıklığı, o şaşkınlık öyle büyük bir öfke büyütmüştü ki içimde delirdim. Evet ama deli olmak başka, delirmek başka şey. Anlıyor musun beni? Deli olmak insanın kendisiyle ilgili bir şeydir. Zihninin dokusuyla, kimyasıyla ilgili. İçsel, yapısal bir şeydir. Ama delirmek, bak görüyorsun, dikkatli okuyunca bütün kelimeler nasıl da hemen ele verir kendilerini. Delirmek, içinde edilgen olduğun bir haldir. Dışarıda bir yerde birileri vardır, bir şeyler vardır, gelir elini kolunu bağlar, sonra da aklını başından sıyırıp çıkarırlar, çırılçıplak bırakırlar seni. İşte bu yüzden bil ki her delirme halinin ardında bir de tecavüz vakası vardır. Delirmiş bu diye baktığımız her adamın arkasında biri hain, biri suçlu ve biri de acımasız olmak üzere en az 3 kişi daha vardır. Baban, sebebi ne olursa olsun birlikte çıktığımız bu yolda bana ihanet etti. Karnımda bir bebekle beni bir başıma bırakıp çekti gitti. O bu vakanın hainiydi. Deden her zaman acımasız bir adam oldu zaten ama bana yaptıkları kişisel tarihinde onun acımasızlığının başyapıtlarından biridir. Anneannen ise kocasına toz kondurmasın diye bütün kapılarını kapatarak olan bitene sessizce seyirci kalarak suçluluk mertebesine erişti. Biliyorum, ruhunun tenhalarında içten içe bir baba arıyorsun kendini. En azından onu merak ediyorsun ama inan bana hiç olmayan bir baba, hayatın boyunca ayağına dolanan, düşman bir babadan 1000 kat evladır. Kendimi bildim bileli şarkı söylemek istedim, söyletmedi. Bir çocuğu sevdim, bırakmadı. Şimdi de görüyorsun işte, her günümüz başka bir cinnet. Küçüksün daha, bunları sana anlatmasaydım iyiydi belki ama ben de deliliğe vurmasam yapamazdım. Bakma sen, ortalıkta cengaver gibi dolanmalarına. Bu evde her gün ruhumun bir başka parçasını gömüyorum ben. Gülüm, benim defterim çoktan dürüldü anlayacağın. Ama Enver Asiltürk'ün ait olduğu bu karanlık dünya, başka kaç kişinin katili acaba merak ediyorum.